Vronski kondüktörün peşinden vagona yürüdü. Kompartımana girerken dışarı çıkmakta olan bir bayana yol vermek için durdu. Bir sosyete adamına özgü alışkanlıkla bir bakışta kadının dış görünüşünden onun yüksek sosyeteden olduğunu hemen anladı. Özür diledi. Kompartımana girmek üzere bir adım attı. Ama dönüp bir kez daha kadına bakmaktan kendini alamadı. Buna sebep kadının aşırı güzelliği, bütün endamında göze çarpan kibarlığı, inceliği değil, yanından geçerken fark ettiği sevimli yüzünün anlatımındaki özel tatlılık ve çekicilikti. Vronski ona baktığı zaman kadın da başını çevirmişti. Sık kirpiklerinin altında daha koyu görünen gri renkli, pırıltılı gözleri sanki onu tanıyormuş gibi dostça dikkatle delikanlının yüzünde durdu. Sonra hemen birini arıyormuş gibi yaklaşan kalabalığa çevirdi. Vronski bu kısa bakışta kadının yüzünde oynaşan, pırıltılı gözleriyle pembe dudaklarını büzen, belli belirsiz gülümseyişi arasında uçuşan ve tutulmaya çalışılan bir canlılığı fark etmeyi başardı. Kadının sanki bütün varlığından bir fazlalık taşıyor, isteğine rağmen kah bakışlarının pırıltısında, kah gülümseyişinde kendini belli ediyordu. Kadın bilerek gözlerindeki ışıltıyı söndürmüş ama bu ışıltı elinde olmayarak belli belirsiz fark edilen gülümseyişinde parlamıştı. Vronski kompartmana girdi. Kara gözlü, bukleli, kuru bir ihtiyar olan annesi oğluna bakarken gözlerini kırpıştırıyor ve ince dudaklarıyla hafifçe gülümsüyordu. Oturduğu kanepeden kalkarak ve çantasını hizmetçisine vererek küçük kuru elini oğluna uzattı. Sonra oğlunun başını alnından tutup kaldırarak onu yanağından öptü. Telgrafımı aldın mı? Sağlığın nasıl? Şükür Allah'a. Vronski annesinin yanına oturdu ve elinde olmadan kapının dışından gelen bir kadın sesine kulak kabartarak sordu. Yolculuğunuz iyi geçti mi? Vronski bu sesin kompartmana girerken karşılaştığı kadının sesi olduğunu biliyordu. Kadının sesi, ama ben yine de sizin düşüncenizde değilim diyordu. Petersburg görüşü hanımefendi. Kadın, hayır, Petersburg görüşü değil, sadece bir kadın görüşü diye cevap verdi. Şu halde elinizi öpmeme müsaade buyurunuz efendim. Kadın tam kapının ağzında, yine görüşelim Ivan Petrovic. Hem bakın bakalım kardeşim orada mı dedi. Tekrar kompartmana girdi. Vronska'ya gelen kadına dönerek nasıl kardeşinizi buldunuz mu dedi. Vronski bunun Karenina olduğunu şimdi hatırladı. Ayağa kalkarak kardeşiniz burada efendim dedi. Kadının önünde eğilerek beni af buyurun sizi tanıyamadım diye ekledi. Hem tanışmamız o kadar kısa sürmüştü ki siz herhalde beni hatırlamazsınız bile. Karenina, ah hayır ben sizi tanırdım. Çünkü annenizle galiba bütün yol boyunca yalnız sizden konuştuk dedi. Ve kendini açığa vurmayı rica eden canlılığına nihayet gülümseme halinde belirmeye izin vererek ekledi. Kardeşim hala görünürlerde yok. İhtiyar kontes, Alyosha onu çağırsana dedi. Vronski perona çıkarak Oblonski buraya diye bağırdı. Ama Karenina kardeşinin gelmesini beklemedi. Onu görünce sert, hafif adımlarla vagondan çıktı. Kardeşi yanına gelir gelmez incelik ve enerjisiyle Vronski'yi şaşırtan bir hareketle sol kolunu kardeşinin boynuna doladı. Onu hızla kendine çekerek kuvvetle öptü. Vronski gözlerini indirmeden ona bakıyor, sebebini kendisi de bilmeden gülümsüyordu. Nihayet annesinin kendisini beklediğini hatırlayarak yine vagona girdi. Kontes Karenina'dan söz ederek ''Ne hoş bir kadın değil mi?'' dedi. Kocası onu benim yanıma oturttu. Doğrusu buna çok sevindim. Bütün yol boyunca onunla gevezelik ettik durduk. Söylediklerine göre sen Vronski soğuk bir edayla neyi kastettiğinizi bilmiyorum maman dedi. Gidelim maman. Karenina kontesle vedalaşmak üzere tekrar vagona girdi. Neşeli, işte kontes, eşsiz oğlunuzu buldunuz. Ben de kardeşimi. Zaten bütün hikayelerim tükenmişti. Artık anlatacak bir şey de bulamayacaktım. Kontes onun elinden tutarak, "Oh hayır," dedi. "Sizinle hiç canım sıkılmadan bütün dünyayı dolaşabilirdim. Siz hem konuşmaktan hem susmaktan zevk alınan o sevimli kadınlardan birisiniz. Oğlunuza gelince rica ederim onu hiç düşünmeyiniz. İnsanların birbirinden hiç ayrılmaması elde değildir ki." Karenina kımıldamadan dimdik duruyor, gözlerinin içi gülümsüyordu. Kontes oğluna, "Anna Arkadyevna'nın 8 yaşlarında bir oğlu varmış," diye açıkladı. "Galiba şimdiye kadar ondan hiç ayrılmamış. Onu bıraktığına çok üzülüyor." Anna Karenina, "Evet," dedi. "Kontes de hep oğullarımızdan söz ettik. Ben oğlumdan, o da kendi oğlundan." Yine bir gülümseme, Vronski ile ilgili tatlı bir gülümseme yüzünü aydınlattı. Vronski, Anna Karenina'nın kendisine fırlattığı bu cilve topunu havada yakalayarak, "Herhalde bu sizi sıkmış olmalıdır," dedi. Ama görünüşe göre konuşmayı bu tonda sürdürmek istemeyen Anna Karenina, ihtiyar kontese dönerek, "Size çok teşekkürler efendim," dedi. "Dün günümü nasıl geçirdiğimin farkında bile olmadım. Yine görüşelim kontes." Kontes, "Güle güle aziz arkadaşım," diye cevap verdi. "İzin verin de güzel yüzünüzden öpeyim. Ben teklifsizce koca karı ağzıyla düpedüz size aşık olduğumu söyleyeceğim." Bu cümle ne kadar beylik olursa olsun, görünüşe göre Anna Karenina yine de buna candan inanmış ve sevinmişti. Kızardı, hafifçe eğildi ve yanağını kontesin dudaklarına uzattı. Sonra yine doğruldu ve gözleriyle dudakları arasında uçuşan aynı gülümseyişle elini Vronski'ye uzattı. Vronski kendisine uzatılan bu küçücük eli sıktı ve özel bir şeye seviniyormuş gibi elini cesurca ve güçle sarsan bu enerjik el sıkışa sevindi. Anna Karenina oldukça toplu vücudunu böylesine tuhaf bir kolaylıkla taşıyan hızlı adımlarla dışarı çıktı. İhtiyar kontes, "Çok hoş bir kadın," dedi. Oğlunu da aynı şeyi düşünüyordu. Zarif endamı kayboluncaya kadar gözleriyle kadını izledi. Yüzünde bir gülümseme dolaştı. Kadının kardeşine nasıl yaklaştığını, elini onun eli üzerine koyduğunu, canlı canlı bir şeyler anlatmaya başladığını pencereden gördü. Kadının anlattığı şeylerin hiç şüphe yok ki Vronski ile hiçbir ilgisi yoktu. Bu da onun canını sıktı. Vronski annesine dönerek, "Ey maman, herhalde çok iyisiniz," diye tekrarladı. "Her şey çok güzel. Alexandra çok sevimliydi. Mari de çok güzelleşti. Çok ilginç bir hali var." Ve ihtiyar kontes yine kendisini en çok ilgilendiren şeylerden, Petersburg'a gidişini gerektiren torununun vaftiz olayından, imparatorun büyük oğluna gösterdiği özel yakınlıktan söz etmeye koyuldu. Vronski pencereden bakarak, "İşte Lavrenti," dedi. "İsterseniz şimdi gidelim." Kontesle birlikte gelmiş olan ihtiyar uşak her şeyin hazır olduğunu bildirmek üzere vagona girdi. Kontes de gitmek üzere ayağa kalktı. Vronski, "Gidelim," dedi. Kalabalık azaldı. Hizmetçi kız çantayla köpeği aldı. Uşak ile hamal, öteki eşyaları yüklendiler. Vronski annesinin koluna girdi. Ama tam vagondan çıkacakları sırada birdenbire birkaç kişinin korkmuş yüzlerle yanlarından koşup geçtiklerini gördüler. Gar şefi de acayip renkli şapkasıyla yanlarından koşup geçti. Anlaşılan olağanüstü bir şey olmuştu. Halk trenin arka tarafına doğru koşuyordu. Konuşanların "Ne olmuş, ne olmuş, nerede? Kendini atmış, ezilmiş," diye konuştukları duyuluyordu. Stefan Arkadyeviç ile kız kardeşi de kol kola geri dönüp kalabalıktan kaçarak korkulu yüzlerle vagonun yanında durmuşlardı. Kadınlar vagona girdiler. Vronski ile Stefan Arkadyeviç kazanın ayrıntılarını öğrenmek üzere halkın peşinden yürüdüler. Bekçilerden biri belki sarhoşluğu, belki de şiddetli ayazın etkisiyle başını fazlaca sarmış olması yüzünden trenin geri geri gelişini duymamış ve altında kalarak ezilmişti. Vronski ile Oblonski daha dönmeden hanımlar bu ayrıntıları uşaktan öğrenmişlerdi. Vronski ile Oblonski parçalanmış cesedi görmüşlerdi. Anlaşılan Oblonski çok üzülmüştü. Yüzünü buruşturuyordu. Neredeyse ağlayacaktı. Ah ne korkunç şey deyip duruyordu. Ah Anna bir görseydin. Ah ne müthiş bir şey. Vronski susuyordu. Güzel yüzü ciddi ama tamamıyla sakindi. Stefan Arkadyevich. Ah kontes bir görseydiniz diyordu. Karısı da oradaydı. Onu görmek korkunç bir şey. Kocasının ölüsünün üstünden atıldı. Söylediklerine göre kalabalık olan ailesini bir başına o geçindiriyormuş. Ne felaket. Anna Karenina heyecanlı bir fısıltıyla "Bu kadın için bir şey yapılamaz mı?" dedi. Vronski ona baktı ve hemen vagondan çıktı. Kapıda başını geriye çevirerek "Ben şimdi gelirim maman," diye ekledi. Birkaç dakika sonra geri döndüğü zaman artık Stefan Arkadyevich kontese yeni bir şarkıcı kızdan söz etmeye başlamıştı. Kontes ise oğlunun gelişini bekleyerek sabırsızlıkla kapıya bakıyordu. Vronski içeri girerken "Şimdi artık gidelim," dedi. Hep birlikte çıktılar. Vronski annesiyle önden yürüyor, Karenina kardeşiyle arkadan geliyordu. Peşlerinden koşup gelen gar şefi kapıda Vronski'nin yanına yaklaştı. "Yardımcıma 200 ruble vermişsiniz," dedi. "Bu paranın kime verileceğini lütfen belirtir misiniz?" Vronski omuzlarını kaldırarak "Dul kadına," dedi. "Anlamıyorum. Bunu sormak neden gerekti?" Oblonski arkadan "Siz verdiniz ha?" diye bağırdı ve kız kardeşinin elini sıkarak ekledi. "Çok güzel, çok güzel. Doğru değil mi? Ne iyi çocuk. Saygılarım kontes." Sonra Karina'nın hizmetçisini aramak üzere durdular. Dışarı çıktıkları zaman Vronskilerin arabası artık hareket etmişti. Gardan çıkan kalabalık hala kazadan söz etmekteydi. Yanlarından geçmekte olan bir adam "Ne müthiş bir ölüm," diyordu. Söylediklerine göre iki parçaya ayrılmış. Bir başkası "Ben tam tersini düşünüyorum," dedi. "En kolay bir ölüm. Hemencik ölüvermiştir. Bir üçüncüsü de nasıl da tedbir almıyorlar bilmem ki," dedi. Karenina arabaya bindi. Stepan Arkadyevich kız kardeşinin dudaklarının titrediğini ve gözyaşlarını zorlukla tuttuğunu şaşarak gördü. Birkaç yüz sajen gittikten sonra "Nen var Anna?" diye sordu. "Anna, kötü bir belirti," dedi. Stepan Arkadyevich "Ne saçma şey," dedi. "Sen geldin ya, en önemlisi bu. Sana ne kadar güvendiğimi tasavvur edemezsin." "Anna, Vronski'yi çoktan mı tanıyorsun?" diye sordu. "Evet, biliyor musun? Biz onun Kitty ile evleneceğini umuyoruz." Anna yavaşça "Öyle mi?" dedi. Sonra da gereksiz ve kendisine engel olan bir şeyi sanki kafasından zorla kovmak istiyormuş gibi başını silkerek ekledi. "Senin işlerinden konuşalım. Mektubunu aldım ve işte geldim." Stefan Arkadyevich, "Evet, bütün ümidim sende," dedi. "Öyleyse bana hepsini anlat." Ve Stefan Arkadyevich anlatmaya koyuldu. Eve gelince Oblonski kız kardeşini arabadan indirdi. İçini çekerek elini sıktı ve dairesine gitti. Anna odaya girdiği zaman Dolly küçük salonda oturuyor. Artık şimdi babasına benzeyen sarışın tombulca bir oğlan çocuğun Fransızca okuma dersini dinliyordu. Çocuk hem okuyor hem de ceketinin neredeyse kopacak olan bir düğmesini koparmak için evirip çeviriyordu. Annesi birkaç sefer çocuğun elini çekmiş ama bu tombul el yine düğmeye gitmişti. Anne düğmeyi kopardı ve cebine koydu. Çocuğa dönerek "Ellerin rahat dursun Girişa," dedi ve çoktan beridir örmekte olduğu örgüyü tekrar eline aldı. Dolly sıkıldığı zamanlar daima bu örgüyü eline alırdı. Şimdi de parmağıyla ilmikleri atarak ve bunları sayarak sinirli sinirli örgüsünü örüyordu. Gerçi dün kız kardeşinin gelip gelmeyişini düşünecek durumda olmadığını, kocasına söylemelerini emretmiş ise de, görümcesinin gelişiyle ilgili bütün hazırlıkları yapmış, şimdi de onu heyecanla bekliyordu. Üzüntülerinin ağırlığı altında ezilmiş ve bu üzüntüyle dopdolu olan Dolly, yine de Anna'nın yani görümcesinin Petersburg'un en önemli kişilerinden birinin eşi ve bir Petersburg Grand Dame'ı olduğunu hatırlamıştı. Bu sebepten de kocasına söylemelerini emrettiği biçimde davranmamış, yani görümcesinin geleceğini unutmamıştı. Hem bunda Anna'nın hiçbir suçu yok diye düşünüyordu. Onunla ilgili olarak da en iyi şeylerden başkasını bilmiyorum. Bana olan davranışlarında da kendisinden sadece dostluk ve şefkat gördüm. Gerçi Petersburg'da Karenin'lerin evindeki izlenimlerini hatırlayabildiği kadar onların evi de pek hoşuna gitmemişti. Onların bütün aile hayatlarının yapısında sahte bir şeyler vardı. Dolly düşüncesine devam etti. Onun için kabul etmeyecekmişim. Yeter ki beni avutmaya kalkmasın. Bütün bu avutmaları, öğütleri, Hristiyanca bağışlamaları, bütün bunları binlerce sefer aklımdan tekrar tekrar geçirdim. Bunların hiçbir değeri yok. Dolly bütün bu günlerini çocuklarıyla yalnız geçirmişti. Acılarından söz etmek istemiyor ama yüreğinde bu acılar olduğu halde başka şeylerden söz etmek de elinden gelmiyordu. Şu ya da bu biçimde Anna'ya her şeyi anlatacağını biliyordu. İçini açacağı düşüncesi bazen onu sevindiriyor, bazen onunla kocasının kız kardeşiyle kendini küçük düşüren bu durumdan söz etmek, belli bir takım öğüt ve avutma cümleleri dinlemek zorunluluğu onu öfkelendiriyordu. Dolly sık sık olduğu üzere gözü saatte her an görümcesinin gelişini bekliyordu. Ama tam da misafirin geldiği dakikayı kaçırdı. Böylece kapının zilini duymadı. Kapının ağzında bir etek hışırtısı ve hafif ayak sesleri duyunca yorgun yüzünde elinde olmayarak sevinç değil de bir şaşkınlık belirdi. Ayağa kalkarak görümcesini kucakladı. Onu öperken "Nasıl? Demek geldin bile," dedi. "Dolly, seni gördüğüme çok sevindim." Dolly de hafifçe gülümseyerek ve Anna'nın bilip bilmediğini yüzünden anlamaya çalışarak "Ben de sevindim," dedi. Ve Anna'nın yüzünde bir acıma belirtisi fark ederek "Herhalde biliyor," diye düşündü. Açıklama zamanını elden geldiği kadar uzaklaştırmaya çalışarak "Gel de seni odana götüreyim," diye ekledi. Anna "Bu Grisha mı? Aman yarabbi ne kadar da büyümüş." dedi ve çocuğu öperek gözlerini Dolly'den ayırmadan duraladı. Kızararak "Hayır, izin ver de hiçbir yere gitmeyeyim," diye devam etti. Başörtüsünü, şapkasını çıkardı. Şapkası siyah kıvırcık saçlarının bir buklesine takıldı. Başını sallayarak saçlarını kurtardı. Dolly adeta imrenerek "Sen sağlık ve mutluluktan pırıl pırıl parlıyorsun," dedi. Anna "Ben mi?" "Evet," dedi. Sonra içeriye koşup giren bir kız çocuğuna dönerek "Aman yarabbi Tanya, benim Serjin yaşıttı," diye ekledi ve çocuğu kucağına alarak öptü. "Ne güzel kız, harika. Bana hepsini göstersene." Onların bir bir adlarını sıralıyor, çocukların yalnız adlarını değil, yaşlarını, doğdukları ayları, karakterlerini, hastalıklarını da hatırlıyordu. Dolly de Anna'nın bu davranışını beğenmezlik edemezdi. "Haydi şimdi çocukların yanına gidelim," dedi. Yalnız ne yazık ki Vasya uyuyor. Çocukları gördükten sonra salona gelip bir başlarına oturdular. Kahvelerini içmeye koyuldular. Anna tepsiyi önüne çekti. Sonra iterek "Dolly," dedi. "O bana anlattı." Dolly soğuk bir bakışla Anna'yı süzdü. Ondan yapmacık bir üzüntü cümlesi bekliyordu. Ama Anna böyle bir şey söylemedi. "Anna, Dolly sevgilim," dedi. "Ne ondan yana sana bir şey söylemek ne de seni avutmak istiyorum. Buna imkan yok. Ama şekerim, düpedüz sana acıyorum. Bütün ruhumla acıyorum sana." Sık kirpiklerin arasından, parıldayan gözlerinden birdenbire yaşlar belirdi. Yaklaşıp yengesine daha yakın bir yere oturdu. Küçük enerjik eliyle onun elini tuttu. Dolly ondan uzaklaşmadı ama yüzü kuru anlatımını değiştirmedi. "Beni avutmak elde olmayan bir şeydir," dedi. "Bu olup bitenlerden sonra artık her şey bitmiş, her şey mahvolmuştur." Bunu söyler söylemez de yüz anlatımı birdenbire yumuşadı. Anna Dolly'nin kuru, zayıf elini kaldırdı ve öptü. Ama Dolly ne yapmalı, ne yapmalı? Bu korkunç durumda en iyi nasıl davranmalı? İşte bunu düşünmek gerek. Dolly her şey bitti dedi. İşte o kadar. Hepsinden kötüsü onu fırlatıp atamamda. Çocuklar var. Elim ayağım bağlı. Onunla da yaşayamam. Onu görmek benim için bir işkence. Dolly yavrucuğum, o bana anlattı ama ben senden duymak istiyorum. Bana hepsini anlat. Dolly ona soru dolu gözlerle baktı. Anna'nın yüzünde candan bir sevgi ve yakınlık vardı. Dolly birdenbire "Peki olur anlatayım." dedi. "Ama hepsini baştan anlatacağım. Nasıl evlendiğimi bilirsin. Annemin eğitimi yüzünden günahsız olmakla kalmamış, budala bir kız olup çıkmıştım. Hiçbir şey bilmiyordum. Söylediklerine göre kocalar karılarına geçmişlerini anlatırlarmış. Ama Stiva düzelterek Stefan Arkadievich bana hiçbir şey anlatmadı. İnanmazsın ama ben şimdiye kadar onun benden başka bir kadın tanımadığını sanırdım. 8 yıl böyle yaşadım. Beni aldatacağından şüphe etmek şöyle dursun. Böyle bir şey olabileceğine bile inanmıyordum. Bu düşüncede olan bir insanın birdenbire bu felaketi, bu alçaklığı öğrenmesinin ne demek olduğunu düşün bir kere. Beni anla. Dolly hıçkırıklarını tutarak sözlerine devam etti. Mutluluğuna inanmış bir halde yaşa derken birdenbire metresine, çocukların mürebbiyesine yazdığı mektubu eline geçir. Hayır, bu çok korkunç bir şey. Acele mendilini çıkararak yüzünü kapadı. Biraz sustuktan sonra gönlünü kaptırmayı yine anlarım. Ama düşünerek kurnazca beni aldatmak, hem de kiminle, hem onunla düşüp kalk, hem koca olmakta devam et. Bu korkunç bir şey, sen bunu anlayamazsın. Anna onun elini sıkarak, hayır ben anlıyorum dedi. Sevgili Dolly, anlıyorum. Dolly sözlerine devam ederek, durumumun bütün dehşetini onun anladığını sanıyor musun? Zerrece. O mutlu ve hayatından memnun. Anna hızla onun sözünü keserek, hayır dedi, acınacak bir durumda, pişmanlık acıları içinde kıvranıp duruyor. Dolly görümcesinin yüzüne dikkatle bakarak, onun pişmanlık duymaya kabiliyeti var mı ki? Diye sözünü kesti. Evet, ben onu bilirim. Acımadan ona bakamadım. Biz ikimiz de onu iyi tanırız. İyi yüreklidir ama gururludur. Şimdi ise öylesine küçük düştü ki, asıl beni içlendiren de Anna burada Dolly'yi duygulandırabilecek en önemli noktaların ne olduğunu bulmuştu. Ona acı veren iki şey var. Biri çocuklarından utanması, öteki de seni sevdiği halde itiraz etmek isteyen Dolly'nin sözlerini hızla keserek, evet, dünyada her şeyden çok seni sevdiği halde sana acı vermesi, seni yıkması. Durmadan hayır hayır beni bağışlamaz deyip duruyor. Dolly görümcesinin sözlerini dinlerken düşünceli düşünceli başka yana bakıyordu. Durumun korkunç olduğunu anlıyorum dedi. Suçlu bütün felaketin kendi suçluluğundan ileri geldiğini hissediyorsa suçsuzlardan daha çok acı çeker. Ama onu nasıl bağışlayabilirim? O kadından sonra tekrar onun karısı nasıl olabilirim? Özellikle ona olan eski aşkımı sevdiğim için şimdi onunla yaşamam daha acıklı olacak. Hıçkırıklar sözünü kesti.